Ayrım 35, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 366. Yine sessizlik içinde birbirlerine bakıp akıllarından geçenleri okumaya çalıştılar. Ayın önünden geçen bir bulut arabadakilerin yüzlerine koyu bir gölge gibi indi. Sonunda Hammond sordu. ''Listenin gerçekliğinden nasıl emin olabiliriz?'' ''Bugün yaşadıklarınızdan sonra nasıl kuşkuya düşebilirsiniz?'' Dunstone'un ortadan kalkmasını bizim de istediğimizi sakın unutmayın.
Bizden ne güvence istiyorsunuz?
Bu kez neşeyle güldü Daniel. Güvencelere gerek duymuyoruz komutan. Biz öğreniriz. Bunu anlayamıyor musunuz? Bu ada büyük bir kıta değil. Birlikte iş yaptığınız her insanı tanıyoruz.
Gülüşünün ardındaki neşe kayboldu birden. ''Artık bu operasyonlar durdurulmalı. Verdiğiniz sözler varsa yerine getirin ve bitirin artık. Jamaika'yı gerçek sahiplerine geri verin.''
''Ya eğer bu kararlar benim kontrolüm altında değilse?'' dedi İngiliz ajan.
''Hata yapmayın komutan Hammond.'' Daniel sesini yükseltmişti. ''Bugünkü ölümler Londra saatiyle tam 12'de başladı. Her gün parlamentonun saati 12'yi gösterince bunu anımsayın.'' Bugün yaptıklarımızı yarın da yineleyebiliriz. Davranışlarımızın ardındaki gerçek dürtüyü de ekleriz. İngiltere diğer ulusların gözünde parya konumuna düşer. Bunu göze alamazsınız.
Tehdidiniz çok gülünç diye karşı çıktı hemen. Dediğiniz gibi bu ada bir kıta değil. Gelip sizleri yok edebiliriz.
Daniel başını sallayıp sakin bir sesle yanıtladı.
Olabilir. Ama böyle bir sona kendimizi hazırladığımızı bilmeniz gerekir. 200 yıldır bizler varlığımızı sürdürüyoruz. İnanılmaz değil mi? Bence bu bedeli ödeyin Hammond. Listeyi alıp Dunstone'dan ne kurtarabilirsiniz alıp götürün. Bunu hak ettiniz. Pek fazla bir şey elde edeceğinizi de sanmıyorum ya. Bütün leş kargaları bulundukları yerlerden fırlayıp hücum edecektir. Size ancak birkaç günlük süre tanıyabiliriz. Bundan yararlanmaya bakın.
Ön panelde yanan minik kırmızı bir ışık önde oturanların yüzlerini aydınlattı. Kesik, tiz bir ses duyuldu ve sürücü eğilip almacı kulağına götürdü. Bir saniye dinleyip Daniel'e uzattı. Halidon meclis başkanının yüzünü aynadan izledi Alex. Daniel şaşkınlığını ve ardından öfkesini gizlemedi.
''Elinizden geleni yapın ama kimsenin yaşamını tehlikeye atmayın. Bizimkiler oradan çekilsin. Hiç kimse kendi bölgesinden çıkmasın. Kesin emirdir bu. Geriye dönüşü yoktur.''
Almacı yerini bırakıp arkaya döndü. Önce Alex'e sonra Hammond'a bakıp alaycı bir sesle konuştu.
''İngilizlerin marifeti komutan. Batı Hint adaları uzmanları MI6 Dunstone'dan son emirleri almışlar.'' Kokpit bölgesine gidip araştırma ekibini saracaklarmış. Bölgeden hiç kimsenin canlı ayrılmasına izin verilmeyecekmiş.
Aman tanrım, Alex yerinden fırladı. Onlara ulaşabilirler mi?
Yetki sahibine sorun dedi Daniel acımasızca. Onun adamları bunlar.
İngiliz ajan soluksuz kalmış gibiydi. Yine de beyninin durmamacasına çalıştığı belliydi.
Telsizle temas kurabilirler. Kamp yerinden sinyaller gönderiliyor. Bulundukları yere
1000 metreye kadar saptayabilirler diye tamamladı Alex.
Evet.
Onları durdurmak zorundasın.
Eminim bir yolu vardır.
Bul o zaman. Hammond, Tanrı aşkına hepsini öldürecekler.
Alex ceketinin yakasına yapışıp adamı sarstı. Harekete geç bayım yoksa seni ben öldüreceğim.
Çek ellerini.
İngiliz ajan sözünü bitiremeden Alexander'ın sağ eli suratına inip dudağını patlattı.
''Başka bir şey kalmadı komutan. Bana verdiğin güvencelerin gerçekleşmesini istiyorum şimdi.''
Dudağından sızan kan damlalarının arasından konuştu Hammond.
''Elimden geleni yaparım. Şimdiye dek hep yapabildiğimizin en iyisini yaptık.''
''Seni gidi adi herif.'' McAuliffe elini tekrar kaldırınca Daniel ile sürücü uzanıp kolunu tuttular.
''McAuliffe, bu davranışınla hiçbir şey elde edemezsin.'' diye bağırdı meclis başkanı.
''O zaman bir şeyler yapmasını ona sen söyle.'' Alexander ajanı bırakıp Daniel'e döndü. ''Orada adamlarım var.'' Sonra Daniel'in telefonda söylediklerini anımsadı. ''Kimsenin yaşamını tehlikeye atmayın. Bizimkiler geri çekilsin. Hiç kimse bölgesinden dışarı çıkmasın. Onlara telefon et ve söylediklerini geri al. Bizim ekibi koru.''
Daniel alçak sesle yanıtladı. Anlamaya çalışmalısın. Bir toplumun yaşamını 200 yıl sürdürebilmek için bazı geleneklerin yaşatılması, açığa çıkarılmaması gerekir. Bunların hepsini bir anda tehlikeye atamayız.
Yani ekip üyelerinin ölmesini mi izleyeceksiniz? Aman Tanrım, bunu yapamazsınız.
Korkarım ki yapabiliriz ve yaparız. Sonra senin yaşamına son verme sorunu çıkacak karşımıza. Fazla acı çekmeden en kısa zamanda.
Daniel gömleğinin yakasını çevirip kenarındaki minik kabartıyı gösterdi.
Gerektiği anda bunu ısırmaktan hiç çekinmem.
Tanrı aşkına, bu sizin yönteminiz. Onlar farklı, sizin bir parçanız değil. Sizi tanımıyorlar bile. Niçin bunu kendi yaşamlarıyla ödesinler?
Hammond'un sözleri acımasızdı.
Öncelikler vardır McAuliffe, söyledim sana. Onlar için de bizim için de.
Saçmalık diye haykırdı McAuliffe.
Sürücü belinden tabancasını çekti. Alex'in gözleri Halidon başkanı ile İngiliz istihbarat ajanı arasında dolaştı.
Beni dinleyin. Sen onlara telefonda ellerinden geleni yapmalarını söyledin. Sen Hammond, bana en iyisini yapmayı önerdin. Pekala, şimdi bana bir şans tanıyın.
Peki nasıl diye sordu Daniel. Ne Jamaika polisini ne de hükümetin ordusunu bu işe katabilirsin.
Kamp ateşinin ışığında konuşurlarken Sam Tucker'ın söyledikleri geldi Alexander'ın aklına. Charles Whitehall ile Kara Dev Lawrence'a bakarak bu gerçeği çıkarmıştı ortaya.
Onlar bizim güvencemiz, belki birbirlerinden nefret ediyorlar ama.
Onlar bizim güvencemiz.
Hammond'a döndü McAuliffe. Buraya kaç tane adam getirdin?
Londra'dan 6 uzman getirmiştim.
Biri dışında hepsi Dunstone'un adamı diyerek sözünü kesti Daniel.
Demek 5 tane. Daha başka kaç kişi bulabilirler?
Bu kadar kısa sürede en fazla 3 ya da 4 paralı asker bulabilirler. Yalnızca bir tahmin bu. Bence adam sayısından çok zaman kaybı onları ilgilendirir. Bir tek askerin elindeki otomatik tüfek.
Dunstone'un emirlerini ne zaman almışlar diye atıldı Alex, gereksiz açıklamaları yarıda keserek.
Bir saat içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bir saatten fazla olamaz.
Bir uçak bulabilirler mi?
Elbette, ganja uçakları her zaman kiralıktır. Biraz zaman alacaktır ama kiralık uçak bulabilirler. Ganja pilotları garip insanlardır.
Alex ajana baktı. Hammond Savoy Oteli'nde çay içerken kalan çörek kırıntılarını toplar gibi kibarca parmaklarını dudaklarında dolaştırıyordu.
Kamptan gelen sinyalleri algılayan aygıtların başındaki adamlara ulaşabilir misin?
Kullanılan frekansı biliyorum.
Ne anlamı var diye sordu Daniel.
Bakalım şu Allah'ın belası uzmanlar kampa gelmiş mi? Sonra tam pozisyonu alıp
bizim uçağı mı istiyorsun diye sorarken alacağı yanıtı biliyordu Halidon başkanı.
Evet.
Daniel sürücüyü hareket etmesini işaret etti. Pozisyona filan gerek yok. Yalnızca kampın 2 mil güneybatısındaki otluğa inebilirsin. Koordinatlar var bizde.
Araba karanlığın içinde otoyola doğru hızla ilerlerken Daniel ajanın verdiği frekansı arıyordu. Sonra mikrofonu ona uzattı. Gelen giden yoktu. Hiçbir yanıt gelmedi.
Bir uçak bulmaları zaman alır dedi Daniel alçak sesle.
Alex uzanıp başkanın omzuna dokundu.
Sizin koşucu, hani Marcus adını kullanan, Sam Tucker'a haber vermesini söyleyin ona.
Adamlarıma geri çekilmelerini emrettim dedi Daniel buz gibi bir sesle. Lütfen söylediklerimi unutmayın.
Tanrı aşkına onu geri gönderin, bizimkilere bir şans tanıyın.
Yani o kadına bir şans tanımamı istiyorsun öyle mi?
Adamı öldürmek için dayanılmaz bir istek duydu McAuliffe.
Bunu söylemek zorunda mıydın?
Evet, çünkü senin uçağı alabilme koşullarına bağlı bu durum. Eğer başarısız olursan ve kadın ölürse sen de kesinlikle öldürüleceksin. Çünkü o öldükten sonra sen güvenilmez biri olursun.
Alexander Halidonlu Daniel'in delici bakışlarından kaçırmadı gözlerini.
Yanıtım çok basit. Öldürülmem için ateş emrini kendim veririm.
R.C. Hammond öne eğildi.
Ben de seninle geliyorum McAuliffe.
Daniel ile Alex adama baka kaldılar. Yalnızca birkaç sözcükle kendini savunmasız bir konuma atıvermişti hemen.
Teşekkür ederim diyebildi Alex yalnızca ama anlamı çok derindi.
Korkarım bu olanaksız komutan dedi Daniel. Sizinle benim aramda çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Eğer McAuliffe gitmek istiyorsa kendi başına gider.
Sen barbarsın dedi Hammond sert bir sesle. Ben Halidon'um ve bazı önceliklerimiz var. Senin de, benim de.
33. Kasım. McAuliffe küçük uçağı bulutların üzerine çıkardı. Malcolm ile birlikte Akkompong'a giderken kullandıkları uçaktan daha ağır ama manevra yeteneği daha fazlaydı. İyi bir pilot olduğu söylenemezdi. Havacılığı sevdiğinden değil, mesleği açısından gerektiği için uçmayı öğrenmişti. 10 yıl önce kendi başına çalışmaya karar verince uçak kullanmanın yararlı olacağını düşünüp ders almış ve brevesini elde etmişti. Sonunda haklı çıkmıştı. Yıllar boyu dünyanın dört bir köşesinde küçük uçakları sık sık kullanmak zorunda kalmıştı. Bu kez de başarılı olacağını umuyordu. Eğer beceremezse hiçbir şeyin anlamı kalmayacaktı. Yanındaki koltukta ilkokullarda kullanılan küçük kara tahtanın üzerinde tebeşirle yazılmış uçuş planı duruyordu. Eğer şansı yardım ederse ve hava bulutlanmazsa ay ışığında yolunu rahatça bulabilecekti. Unity Hall yakınındaki pistten havalanıp gerekli yüksekliğe erişince güneydoğuya yönelmiş ve birkaç dakika sonra Mount Carey'e varmıştı. İki ayrı çalılık yangını ona yolunu gösterecekti. Biraz alçalıp kuzeydoğuya dönerek Campshot Hill'e doğru giderken farıyla park etmiş bir arabaya dikkat etmesi gerekiyordu. Rotasında küçük bir değişiklik yapıp 3 dakika 30 saniye sonra Amity Hall'a varması gerekiyordu. Yine yanan çalılar ona yol gösterecekti. Bu kez 87 derece kuzeydoğuya Western Favel'a dönmesi gerekiyordu. Biraz alçalacak ve kentin güneyinde karşılıklı durarak farlarını yakıp söndüren iki arabayı arayacaktı. Martha Bray nehrini görünce 35 derece güneydoğuya dönecek ve bundan sonra yolunu tek başına bulacaktı. Artık yerden gelen işaretler son buluyordu, radyo bağlantısı da olmayacaktı. Sürati yönü ve zamanlaması onu istediği yere götürecekti. Olabildiğince alçaktan uçmalı ama birdenbire karşısına çıkan tepelere dikkat etmeliydi. Gördüğü kamp ateşlerine yüz vermemeliydi. Çünkü göçer topluluklar gece boyu süren ava çıktıkları zaman ateş yakarlardı. Tam olarak 4 dakika 15 saniye bu rotada uçarsa ve ani gelen şiddetli bir rüzgar ya da yağmurla karşılaşmazsa otluğa yaklaşması gerekiyordu. Ve yine hava bulutlu değilse ineceği yeri rahatça görebilecekti. Aldığı en önemli talimat ise başka bir uçağa rastladığı zaman sağ kanadını iki kez aşağıya indirerek selam vermekti. Böylece herkese bir ganca uçağı olduğunu belirtecekti. Göklerdeki beyefendiler son günlerde bu yöntemle selamlaşıyordu. Tepeler tahmin ettiğinden önce karşısına çıkıverdi ve azıcık yavaşlayınca rüzgarın kendisini önüne katıp yön değiştirdiğini fark etti. Gazı biraz daha kesti, sol pedala yüklenerek rüzgara karşı koydu. Ne var ki şimdi rüzgarın şiddeti daha da artmıştı. Ani bir yağmur bulutuna yakalandığını anladı. Sileceklerin hızı yetişemediği için camdan dışarısını görmek olanaksızlaştı. Sol taraftaki camı açıp uçağı yatırdı ve aşağıya baktı. Karanlıkta yalnızca orman görünüyordu. Martha Bray nehrine karışan derenin yolunu aklından çizmeye çabaladı. Pusulayı ve süratini kendisine söylendiği biçimde tutturmuştu. Biraz sapma olması olağandı, ne de olsa Alex deneyimli bir pilot değildi. Brevesi izin vermediği için bundan önce yalnızca iki kez gece uçuşu yapmıştı. Rotadan sapmalar aygıtların ya da pilotun hatasından kaynaklanırdı. Bunu düzeltmek ya görerek veya radyo bağlantısıyla düzeltilebilirdi. Uçağı düzeltip sağa doğru dönerek tekrar yağmura girdi. Uzanıp sağ taraftaki camı da açtı. Rüzgarın uğultusu ve yağmur damlaları bir anda kabinin içine doluverdi ve sonra gördü. Sağ pencereden ormanın kesintisiz karanlığı arasında daha açık gri bir boşluk çarptı gözüne. İnmesi gereken otlaktan 1-2 mil sola kaymıştı anlaşılan. Sonunda kampa ulaşmıştı. İnmek için gerekli dönüşleri yaparken batı yönünde bir şimşek çaktı. Gerçi uçağın lambası otları aydınlatıyordu ama her türlü ışığa gereksinimi vardı. Şimşeğin ortalığı aydınlattığı o kısacık sürede tarlanın kuzeyinde duran uçağı gördü. 2 mil ötedeki kampa giden eğimli yolun tam kenarında duruyordu. Oh Tanrım, Alex geç kalmıştı, başaramamıştı. Tekerlekler toprağa değer değmez motoru çalıştırdı ve öteki uçağın yanına yaklaşıp durdu. Düğmeleri kapatırken belinden tabancasını çıkardı. Uçağın ışıkları tam önünde duran bir adamı aydınlattı. Ne silah çekiyor ne de saklanmak için çaba gösteriyordu. Dunstone'un adamları kiralık katiller olduğu için garipsenecek bir durumla karşılaşmıştı Alex. Adam ilginç bir hareket yaptı. İki kolunu yana açtı ve sağ kolunu indirip solunu yukarı kaldırdı. Üstelik Alex'in uçağa yaklaşırken bunu birkaç kez tekrarladı. Unity Hall'daki uçak pistinde aldığı talimatları anımsadı Alex birden. Yolda bir uçakla karşılaşırsan sağ kanadını aşağıya iki kez indirerek selam ver. Adam da sağ kolunu indiriyordu. Karşısında bir ganja pilotu vardı. Adam kanadın altına kadar gelip camı açması için Alex'e seslendi. Ceketinin yakasını yukarı kaldırmıştı ve bu aralıktan beyaz yüzü görünüyordu. Aksanından Amerika'nın güney eyaletlerinden geldiği belliydi.
''Allah kahretsin, burası da ne kadar kalabalıklaştı. Bir beyaz gördüğüme çok sevindim. Şu kara derilileri uçururum, yatarım ama hiç de sevmem.''
Pilotun gür sesi yağmur uğultusunu bile bastırıyordu. Orta boylu, zayıf, 40'ın üstünde orta yaşın sıkıntılarını atlatmasını becerememiş bir adamdı. ''Ne zaman geldin sen?'' diye sorarken endişesini belli etmemeye çalıştı Alex.
''Şu altı zenciyi 10 dakika önce indirdim. Belki biraz daha fazlaydılar ama çok değil. Sanırım sen de onlarlasın. Sen de taşıyor musun?''
''Evet.''
''Bir sorunla karşılaşınca burunları sürtüyor değil mi? Dağlara inmek hep zordur. Her zaman beyaz bir pilot isterler.''
McAuliffe tabancasını tekrar beline yerleştirdi. Çok çabuk hareket etmek zorundaydı. Şu ganja pilotunu da atlatması gerekiyordu. Kapıyı açıp kanadın üstüne çıktı ve yere atlarken sordu. ''Bir sorun mu varmış?''
''Allah kahretsin, dediklerine göre burada birileri onları soyup soğana çevirmiş. Parayı aldıktan sonra malı tekrar satmışlar. İnan bana şu zenciler silah deposu gibiydiler.''
''Büyük hata,'' dedi McAuliffe inandırıcı bir sesle. ''Geri zekalı herifler.''
''Kara derililerin kanlarına susamışlar, birbirlerini öldürecekler.
Bunu yaparlarsa New Orleans yanıp kül olur. Güneyden gelen uyuşturucuların ülkeye bu kentten girdiğini biliyordu Alex. Şu ganja pilotunun da herhalde bilgisi vardı. Bu yoldan mı gittiler diye sorup kendi bildiği patikanın 100 metre ilerisini işaret etti.
Pek emin görünmüyorlardı. Geiger sayacı gibi bir şey vardı ellerinde. Ama pek de iyi değildi galiba. Şu taraftan gittiler.
Pilot gizli orman patikasının sol tarafını işaret etti. Alex süratle hesapladı. Dunstone'un adamlarının kullandığı alıcılar 1000 metre yarı çapındaki bir daire içinde yararlı oluyordu. Gerçi sinyalleri alabilirlerdi ama tam olarak vericinin bulunduğu yeri saptayamazlardı. Kokpit ormanlarında geçmeleri gereken yaklaşık 700 metrelik yol olduğuna göre 10 dakika önce gelmeleri kampa daha çabuk varacaklarını göstermezdi. Onlar patikayı bilmiyordu ve Alex bu yolu bir kez kullanmışsa da deneyimli sayılırdı. Üstelik ganja pilotunun gösterdiği gibi yanlış bir noktadan ormana girmişlerse ve kampa dümdüz ulaşacaklarını düşünmüşlerse avantajları şimdiden yok olmuş varsayılabilirdi. Tabii her şey Alex'in patikayı bulup şaşırmadan gitmesine bağlıydı. Yağmura karşı ceketinin yakalarını kaldırdı ve kanadın üzerindeki kapıyı açtı. Koltuğun altına uzanıp Halidonluların arabasından aldığı kısa namlulu otomatik tüfeği beline taktı. Ceplerindeki 20'şer mermi taşıyan 4 şarjörü de hesaplayınca tüm cephanesi 100 mermiye yükseliyordu.
''Onları bulmam gerek.'' diye bağırdı ganja pilotuna. ''New Orleans'a hesap vermek hiç hoşuma gitmez.'' ''Şu New Orleans'lar çok sinirli heriflerdir. Başka iş bulduğum zaman onlar için uçmam. Kimseyi sevmezler.''
Alex yanıt vermeden tarlanın kenarına doğru yürüdü. Patika dikenli çalıların kenarından başlıyordu. Onu bulmak ve doğru noktadan yürümeye başlamak zorundaydı. Halidonlu koşucuyla birlikte bu yolu kullandığı zaman dikenlerin yüzüne battığını anımsıyordu.
''Allah kahretsin, neredeydi patika?''
35. ayrımın sonu. Sayfa 376.